ください。
アーメン、アーメン、アーメン。
değerli dostlar, selamu aleyküm ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün El-Melik, El-Melik ismini inşallah işleyeceğiz. Bugüne kadar ki bugün işleyeceğimiz isim 11. sıfat. Bugüne kadar Rab, Rahman, Rahim, Malik, Ekrem, İlah, Vekil, Gafur, A'la ve Habir esmasını işledik. İnne lillahi tis'aten ve tis'in esmen hadisinde de ifade edildiği gibi Allah'ın 99 ismi vardır cümlesinden yola çıkarak Allah ismi hasını 99 sıfatın dışında tutmak zorundayız. Dolayısıyla bugün isim olarak 12 ama sıfat olarak 11. esmamızdayız. Bugünkü ismimiz, ismi Celil çok önemli. Daha önce El-Malik ismini işlemiştik. Fatiha'daki Malik-i Yevmiddin'den yola çıkarak. Onun için işimiz nispeten kolay. Çünkü lugavi tahlilin bir bölümünü mülk, meleke kökünün yani etimolojisinin tahlilini Malik isminde işlediğim için bugün burada sadece atıflar yaparak geçmek istiyorum. İnşallah El-Melik isminin asıl bizi ilgilendiren büyük bir tarafı var. Bugün inşallah onun üzerinde durmak istiyorum. Mülkünde mutlak otorite sahibi olan, yani şöyle de diyebiliriz, kainatın mutlak kralı. Kainatın mutlak kralı. Mutlak erk kullanan tek otorite. Buradan ne çıkıyor? Mutlak iktidarın tek sahibi. Eşsiz, benzersiz, misilsiz, menensiz, limitsiz, sınırsız iktidarı kullanan tek zat demektir. Buradan ne çıkıyor? Mutlak erk kullanmaya kalkan yeryüzündeki herhangi bir otorite, herhangi bir yönetim, herhangi bir tiran, tiranlaşmaya kalkışan herhangi bir insan, Allah'tan Melik ismini çalmaya kalkıyor. El-Melik ismini çalmaya kalkıyor demektir ki, asıl biz bu tehlike ve tehditten yola çıkarak bir tarihsel okuma da yapacağız inşallah. Bugün dersi biraz farklı görürseniz şaşmayın. Yani Allah'ın Mustafa kulunun siyasete girdiğinden şikayet etmeyin. Allah girmiş, ben ne yapayım? Allah kainatın siyasetçisi. Çünkü kainatı yönetiyor. Rabbul Alemin. Onun için de ne diyelim şimdi? El-Melik'i işleyeceğiz ama hiç dokunmayacağız. Zülfiyare dokunmayacağız. Suya sabuna dokunmayacağız. O zaman kirletenlerin kiri orada kalacak demektir. Suya sabuna dokunmadan kirlettikleri alanları nasıl yıkayacağız? Zihinleri nasıl yıkayacağız? Yürekleri nasıl yıkayacağız? Esma-i Hüsna yıkanmak içindir. O nedenle El-Melik ismi İnsanlığın neresini yıkıyor? Biraz bugün oraya vurgu yapacağız. Mülkünde mutlak otorite sahibi olan, kainatın ve içindekilerin mutlak kralı, mutlak erk kullanan tek zat demiştik. İştikak bilgisini hemen geçiyorum. Çünkü Malik isminde işledik. meleke, lemeke, keleme, kemele, altı tane kombinezon çıkıyor 3 harften. 3 harfin yerlerini değiştiriyoruz. Bu 6 kombinezonun 6'sı da 2 tane manaya, aslında tek manaya, şiddet ve te'fir demiştim değil mi? Etki ve şiddet. Onun için melek aynı kökten. Lekme, tokat veya yumruk aynı kökten. Mülakim, boksör aynı kökten. Onun için kelam aynı kökten. Çünkü etkili söze kelam diyoruz. Kavl diye etkisiz söze diyoruz Arap dilinde. Dolayısıyla bunları hep işlemiştim. Onun için oraya atıf yapıyorum. Zaten dersler biliyorsunuz şahsıma ait olan sitede de yer alıyor. Hepsi yer alıyor. İstediğinizde açıyorsunuz, izliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Diğer sitelerde de yer arıyor. Sanırım uluslararası paylaşım sitelerinde de duyduğum kadarıyla YouTube'da falan yer aldığını duyuyorum. Onun için istediğiniz yerden bulabilirsiniz geçmiş dersleri. Bazen dinlemekte fayda var, tekrarında fayda var. Melik, erk ve iktidar yetkisi kullanan ve aynı zamanda dağıtan manası da var. Melik, kral, sultan, hükümdar, han, hakan, reis, başkan, reisi cumhur, lider, önder. Yani bunların hepsi melik ismi kapsamında, melik isminin anlam alanında değerlendirilebilir. Nazari çerçeveye şöyle kısaca bir bakalım. Melik de malik de Allah'ın sıfatlarıdır. Melik ile malik arasında ne fark var? Bunu da işlemiştim ama bir özet yapayım. Melik zatidir. Malik fiilidir. Melik Allah'ın zatına bakar. Malik ise eylemine bakar, işine bakar. Eylemine bakar. Dolayısıyla ne çıkıyor buradan? Melik ismi Allah'ı gösterirken Malik ismi yaratılmışları gösteriyor aslında. Tabii Melik isminin yaratılmışlarla bir alakası yok mu diyeceksiniz, var. Nedir o? Nefy etme suretinde. Yani mutlak erk iddiasına kalkışmasına. Mutlak erk, mutlak iktidar. Erk, iktidar manasına geliyor biliyorsunuz. Mutlak iktidar Allah'a aittir. Dolayısıyla Melik ismi tenzihi bir isimdir. Yani Allah'ın bu sıfatına dokunmayın. Bu sıfatını çalmaya kalkmayın. Bu sıfatına ortak olmaya kalkmayın. Ama Allah Melik isminden yeryüzündekilere bir pay vermemiş midir? Vermiştir. Fakat bu pay mutlak değil, mukayyet, sınırlı, kayıtlı ve nisbidir, relatifdir. Dolayısıyla görecedir. Onun için ama ahirette onu da vermemiştir. Melik isminin dünyada görece bir payı insanlara verilmiş, fakat ahirette Melik ismi hem mutlak hem mukayyet olarak Allah'a aittir. Ahirette insanın söz sahibi olması söz konusu değildir. Yani la tuharrik bihi lisaneke litacele. Dilini oynatma. Kendini savunmak için dünyada savunacaktır. Her şey şahit. Dilin bile şahit. Neyi yalanlayacaksın? Dokunduğun her şey şahit. Gözünün dokunduğu her şey şahit. Giydiğin elbise senin şahidin. Yattığın yatak senin şahidin. İçtiğin su senin şahidin. Yediğin ekmek senin şahidin. Sen neyi yalanlayacaksın? Dolayısıyla ahiret artık yalanlama ve ispat merci değil. Çünkü her şey şahit. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Biz o gün ağızlarını kapatırız, bantlarız. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ Bize elleri konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ve ayakları şahitlik yapar. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne kazandığını söyler zaten. Dolayısıyla ahirette nisbi bile yok. Dünyada var ama. Allah'ın Melik isminin tecellisi ile Malik isminin tecellisi arasında da bir tarif fark var. Melik isminin tecellisi Allah'ın zatından eşyanın zatına. Bu çok mühim bir husus. Malik isminin tecellisi ise Allah'ın fiilinden eşyanın fiiline. Ne fark eder? Yani zati bir esma ile fiili bir esma arasındaki tecelli farkı sonuçlara nasıl yansır? Şöyle yansır. El-Melik isminin insana tecellisi insanın davranışlarıyla değişmez. Davranıştan bağımsızdır. Yani zatından neş'et eden, tecelli eden her tecelli, neş'et eden her tecelli insan davranışından bağımsız gelir. Rab gibi. Anlatabiliyor muyum? Rahman gibi. Ama Rahim'e gelince insan davranışıyla bağlantılıdır. Yani Rahim benim üzerimde daha fazla Rahim olsun istiyorsan davranışlarına dikkat et. Davranışların değiştikçe Rahim isminin tecellisi de sende değişir. Ama Rahman isminin tecellisi değişmez. Kafire de, mümine de, inkarcıya da, iman edene de, kuşa da, kurda da, yere de, göğe de Rahman Rahman'dır. Dolayısıyla böyle bir küçük gibi görünen ama büyük ve köklü bir fark var. Mutlak melik mülkünü yaratır. Mutlak kral mülkünü yaratır. Başkasının yarattığına muhtaç olmaz. Başkasının yarattığına muhtaç olan bir kral olsa olsa mukayyettir. Yani sınırlıdır. Yani görecedir. Aslında o melik bile değildir. Ama mecazen melik denir ona. Alimler ilimlerinin hakiki sahibi değildirler. Nedir? O ilimleri öğrenmiştirler. Çünkü ilmin hakiki sahibi olan onu öğrenmez. Onun için Allah'a muallim denemez. Allah için muallim ismi kullanılmaz. Alimdir o. Alimdir o ama muallim değil. Neden? Muallim öğrenilen bilgiye, bilgiyi öğrenen kimseye denir. Onun için talim öğrendiği bilgiyi öğretmektir. Allah alimdir ama muallim değildir. Bilgiyi öğrenmez. Bilgi bizatihi o yaratır zaten bilgi. Bilgi ondadır. Onun için biz bildiklerimizi ondan alırız. Bizim tüm bilgilerimiz ona aittir. Yani bilgi Allah'tan nazil olur. Modernlerin en büyük problemi bilgiyi kaynağından koparmalarıdır. Bilgiyi Allahsız bırakmalarıdır. Bilgi Allahsız olursa ne olur? Ahlaksız olur. Onun için bilgiden önce bilgi ahlakı lazımdır. Bilgi ahlakı verilmeden bilgi verildiğinde bilgi değeri artırmaz, azaltır. Bilgi insanı eğitilmiş vahşi kılar o zaman. Şeytanın dahi aklına gelmeyen işleri yapar insan bilgiyle. Bilgi ahlakı olmazsa. Onun içindir ki biz bilgi ahlakını bilgiden daha önemseriz. Önce bilgi ahlakı, sonra bilgi deriz. Ve bizim İslam aklında bilgiye ahlaktan ulaşılır. Yunan Batı aklında ise ahlaka bilgiden ulaşılır. Onun için Yunan Batı aklında, buna Hristiyan aklı da dahil, İseviliği katmıyorum, Hristiyan aklı da dahil, bilgi Tanrı'dan çalınmış bir metadır. İşte Promete efsanesi budur. Tanrı'dan ateşi çalma. Aslında Adem hadisesini, Adem kıssasını da Hristiyanlık böyle algılar. Nedir? İşte yasak meyve. Adem aslında yasak meyve ile Tanrı'dan bilgiyi çalmıştır. Hani şu apple var ya, elma, ucu yenik elma. O Adem ısırığıdır, o ucundaki ısırık. Bu efendim apple firmasının da logosudur aynı zamanda. O ucunda şöyle bir ısırık vardır o elmanın. O Adem ısırığıdır. Yani bilgiyi dişlemiştir. Bilgiden bir parça koparmıştır. Niye? Tanrı'dan izin almamıştır. Yani çalmıştır. İnsan bilgiye sahip olmak istiyorsa Tanrı'dan hırsızlık yapmalıdır. Mantık bu. Biz ise bilgiye Allah'tan nail olduk. Ve alleme Âdem'el esmâ'e kullehâ. Allah'tan Adem'e isimler indi. Allah Adem'e isimleri öğretti. Eyvallah. Dolayısıyla biz bilgiyi Allah'tan bir emanet olarak aldık. Yani biz bilgiyi Allah'tan alınca insan olduk. Dolayısıyla Yunan Batı aklıyla İslam aklı arasında çok temel bir fark var bu manada. Çok temel. Çok temel bir ayrım var. Bilgiye bakışta. Onun için biz bilgiyi bir emanet olarak bildiğimizden dolayı emanete ihanet etmekten tir tir titreriz. Fakat onlar bilgiyi çaldıkları için, yani Tanrı'dan ne kadar fazla çalırlar çalarlarsa o kadar özgür olacaklarına inanır. Bizse ne kadar teşekkür edersek, şükredersek o kadar özgür olacağımıza inanır. Fark çok büyük. Dolayısıyla burada alimler ilimlerinin hakiki maliki değildirler, meliki değildirler. Nedirler ya? Sadece mecazi meliki olabilirler. Canlı varlıklar canlarının hakiki meliki değildirler. Değil mi? Canımızın meliki değiliz. Eğer canımızın el meliki olsaydık canımızı bize bir başkasının vermemesi lazım. Yani hay sıfatının meliki olan Allah'tır. Tüm canlılara canı o verir. Biz sadece mecazen meliki olabiliriz. İradenin gerçek meliki Allah'tır. Biz iradenin meliki değiliz. Gerçek melik odur, iradenin kralı odur. Nedir? Külli iradesinden cüz'i bir pay vermiştir. Bakalım, yani emanet etmiştir. Bakalım doğru kullanacaklar mı? Dolayısıyla imtihana çekecektir. Onun için biz melik değiliz. Hiçbir sahip olduğumuzun meliki değiliz. Melik ismi mutlak iktidar yetkisini Allah'a hasreder. Önemli bir başlığım budur. Melik ismi La Melike illallah. La ilahe İllallah gibi. Her isim kelime-i tevhidin aynasıdır aslında. La ilahe illallah kelime-i tevhid. Her isim kelime-i tevhidin aynasıdır. Diyeceksiniz ki öyleyse eğer o zaman Semi' Basir isimleri gibi isimleri ne yapalım? İnsan da görür, Allah da görür. Ama insan es-Semi' değildir. Her şeyi görmez. İnsan her şeyi işitmez. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her şeyi işiten es-semi' olan Allah'tır. El-basir olan, her şeyi gören Allah'tır. El-alim olan Allah'tır. Onun için orada da nefyedilen şey, olumsuzlanan şey mutlak olandır. Yani mutlak görme, mutlak işitme, mutlak bilme Allah'a hasredilir. Dolayısıyla yine la ilahe illallah'ın yansımasıdır esma. Melik ismi mutlak erk ve otorite kullanmayı Allah için ispat, mahlukat için nefyeder. Yaratılmışlardan hiçbiri ama hiçbiri, melekler de dahil, mutlak iktidar kullanma yetkisine sahip değildir. İnsan el-melik olamaz. Eğer iddia ederse ne olur? Çıldırır. Tiranlaşır. İnsan el-melik olamaz. Eğer mutlak erk kullanmaya kalkarsa çıldırır, tiranlaşır. Çünkü yetenekleri sınırlıdır. Mutlak erkse sınırsız iktidar kullanmaktır. Sınırlı bir varlık sınırsız iktidarı kullanmaya kalktığı zaman çıldırır. Tarihe bakın, ne dediğimi anlarsınız. Tarihin tüm tiranları, tüm firavunları, tüm Nemrutları, çağdaşıyla, moderniyle, kadimiyle, eskisiyle fark etmez. Hepsinin çıldırmış bir yanı vardır. Bunu nasıl yapar diyorsunuz? Bu zulmü nasıl yapar? İnsan insana bunu yapar mı? Niye yapar? Mutlak erk kullanıyor. Kendisini elmelik sanmış. Allah'tan rol çalıyor. Çalmaya kalkıyor. Öbür taraftansa mukayyet, sınırlı. Peki sınırlı bir yaratık, varlık, sınırsız bir güç kullanmaya kalkınca ne olacak? Tiranlaşacak. Mutlak erk kullanmaya kalkışan işte her tiran böyledir. Nedeni de bellidir. Mutlak erk yetkisi sınırsız yapabilme yeteneği talep eder. İnsan bunu karşılayamaz. Bu talebi karşılayamaz. Nemrutlaşma ve firavunlaşma böyle başlar. Tanrı'dan rol çalmak budur. Elmelik ismi insan haddini bilsin diye nazil olmuştur. İsimler nazil olmuştur değil mi? İsimler nazil olmuştur. Kur'an'la nazil olmuştur esma. Allah'ın esması sonsuzdur. Fakat Kur'an'da fakirin tespit ettiği Allah dışında 99 isim var. İsim diyorum. Mastardan isim türetmeyi doğru bulmadığımı söylemiştim. Fiilden isim türetmeyi hiç doğru bulmadığımı söylemiştim. Allah'ın kendisine isim olarak seçtiği isim olarak nazil olmuş olan isim, esmadır. Dolayısıyla Kur'an'dan bugüne kadar tespit edebildiğim de Allah ismi hası dışında 99 isim. Ama Allah'ın esması sınırsız. Neden böyle sınırlı? Bu tıpkı peygamberler gibidir. Peygamberler on binlerce ama Kur'an'da sadece 28'inin hayat hikayesi anlatılır. 28'inden söz edilir. Neden? Çünkü Kur'an'a seçilmiş olanlar hayatın belli durumlarının prototipleridir, modelleridir. Modelleme yapıyor Kur'an, rol model olarak seçiyor. Onun için de esma da böyledir. Rabbimizin kendisine isim olarak nazil ettiği bu 99 isim de bizim için hayati alanlara işaret ediyor. Yani Allah'ı tanıma, insanı tanıma hususunda. Çünkü esmadan aynı zamanda insanı da tanıyoruz. Allah'ın mutlaklığını ve insanın mukayyetliğini tanıyoruz. Sınırlılığını tanıyoruz. Nas suresi. Kul e'udhu bi rabbin nas. De ki, sığınırım insanlığın Rabbine. Melikin nas. Sığınırım insanlığın melikine. İlahin nas. Sığınırım insanlığın ilahına. Min şerril vesvasil hannas. Neden? Sinsi ve sinik ayartıcı şeytanın şerrinden, şeytansıların şerrinden, minel cinneti ve nas, o şeytanlar ve şeytansıları sadece görünmez varlıklar arasında aramayın. Görünen varlıklar arasında da arayın. İnsanlar arasında da arayın. İnsan suretindeki şeytanları da fark edin. Onların şerrinden üç ismi esmaya sığınırım. Rab ismine, Melik ismine, İlah ismine. Burada çok önemli mesajlar var. Mutlak erk kullanan tiranın ilk kurbanı kendisidir. Kendini kainatın kralı sanmak. Diktatörlerin hepsi böyledir. Yoksa diktatör olunmaz zaten. Kendini kainatın kralı sanmak. Ama fark ediyor musunuz? Rab, Melik, İlah geliyor. Aslında Melik isminden rol çalmaya kalkan her diktatör, Rab ismine de tecavüz etmiş, etmeye kalkışmış, İlah ismine de tecavüz etmeye kalkışmıştır. Onun için, Ene Rabbukumul A'la diyen Firavun, işte orada kendini belli ediyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim. En üstün benim veya ben Rabbim, en üstünde benim, en büyük de benim. Dolayısıyla Rab isminin alanına da tecavüz ediyor, İlah isminin alanına da tecavüz ediyor. Rablık insanlık üzerinde terbiye yetkisi, mutlak terbiye yetkisi. Meliklik insanlık üzerinde, varlık üzerinde yönetme yetkisi. İlahlık ise sadece ve sadece insanlığın tapmasına muhatap olma yetkisi. Yani kulluk. Kulluğun adresi olmak. Görüyorsunuz, bu üçü yan yana geliyor. Tanrı gibi davranmak, davranan Tanrı yapar mı? Yapmaz. Peki ne yapar? Şeytan yapar. Evet. Tanrı gibi davranmak, davrananı tanrılaştırmaz. Ama şeytanlaştırır. Dolayısıyla insan Tanrı gibi davranmaya başladığında şeytanlaşır. Çünkü haddini aşar. Çünkü Allah'ın sahasına kaçak girmiş olur. Rol çalmaya kalkışmış olur. İşte orada şeytanlaşır. Hannas, min şerril vesvasil hannas. Hannas hem korkak hem de sinsi. Yani saldırgan ama korkarak saldıran demektir. Çünkü hunnes, bir girip bir kaybolan, bir görünüp bir kaybolan manası da vardır. Bir görünüp bir kaybolan. Yani başını çıkarıp çıkarıp sokuyor. Efendim, yani bir fırsatınızı bulsa üzerinize atılacak. Ama eğer siz ona meydan vermezseniz kaçacak. Şeytana ve şeytansılara böyle bir nitelik atfediyor Nas suresinde Rabbimiz. Nedir aslında? Tiranlar ve diktatörlere bakın. Hepsi hannastır. Niye öyledir? Dünyayı yakacak kadar gaddardırlar. Fakat bir o kadar da korkaktırlar. Bir o kadar da korkaktırlar. Zulümleri ne kadar artarsa korkuları da o kadar artar. Baskıları ve şiddetleri ne kadar artarsa korkuları da o kadar artar. Korunmaya da o kadar ihtiyaç duyarlar. Korkan korunur. Onun için biz sadece Allah'tan korkuyoruz. Allah'ı seviyoruz. Sevgisini yitirmekten korkuyoruz. Bakınız, döver diye değil. Sevgisini yitirmekten korkuyoruz. Onun için de kuldan korkmuyoruz. Ama tiranlar öyle değil. Tiranlar Allah'tan korkmadıkları için kuldan korkarlar. Hatta eşyadan korkarlar. Çok ilginçtir. Şu dünyayı titreden bazı diktatörlerin karanlıkta uyumadığını biliyor muydunuz? Uyuyamadığını. Şimdi isimlerini saysam bazıları kanuna dokunur, bazıları da başka şeylere dokunur. Onun için saymayayım gelin. Eyvallah. Sınırsız erk, sınırsız ahlaksızlık üretir. Allah dışında biri sınırsız erk kullanmaya kalktığında sınırsız ahlaksızlık üretir. Eyvallah. Çünkü sınırsız erk kullanılamaz. İnsan sınırsız erk kullanmaya uygun bir varlık değildir. İnsanoğlunun önüne, sınırlı olan insanın önüne, eline sınırsız bir yetki vermeye kalktığınızda insanoğlu içgüdülerine göre davranmaya kalkacaktır. Bu da arzusunu ilah edinmek olacaktır. Yani tanrısı arzusu olacaktır. Hazzı olacaktır. Onun için sınırsız erk, sınırsız ahlaksızlık üretir. Arzusu kanun olanın ilahı nefsi olur. Öyle değil mi? Nefsi ilahı olur. Onun için اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ اِلَاهَهُ هَوَى Hevasını ilah edinen kimseyi görmedin mi? Baksana şu adama, hevasını yani arzusunu ilah ediniyor, tanrı ediniyor. Örnek vermeye gerek var mı? Dresden'i hatırlayın. Öylesine bombalanmıştı ki Cihan Harbi'nde, ikinci Cihan Harbi'nde erimeyen çelik kalmamıştı. 30 bin dereceye çıkmış şehrin sıcaklığı. İnsan kalır mı? Kemik kalır mı? Ot kalır mı? Eyvallah. Hiroşima'yı düşünün. Nagasaki'yi düşünün. Beyrut'u düşünün. Sabra'yı düşünün. Şatila'yı düşünün. Bağdat'ı düşünün. Gazze'yi düşün. İnsan insana nasıl yapar mı? Yapar mı? Niye yapar? Bunu düşünün, El-Melik ismine bir kez daha iman edin. Allah esmasını niye inzal eder? Bir kez daha şükredelim. Esmasını insana haddini, sınırlarını çizmek için inzal eder. Yani insana rahmet olsun diye esmasını inzal eder. Biz Allah'ı bilmesek Allah'ın hiçbir şeyi eksilmiyor. Ama bilmediğimiz kadar bizim insanlığımız eksiliyor. Bir daha söyleyeyim. Biz Allah'ı bilmesek Allah'ın hiçbir şeyi eksilmiyor. Ama bilmediğimiz kadar bizim insanlığımız eksiliyor. Bildiğimiz kadar da insanlığımız tamamlanıyor. Kemale ulaşıyor. Mutlak erk kullanan her şeyi mülkü, herkesi de böcek gibi görür. Böcek öldürmenin sakıncası nedir? Onun için böcek gibi öldürüyorlar. İnsana böcek muamelesi yapıyorlar. İstatistiktir onlar için. Kaç kişi ölmüş? Bir rakamdır, hepsi bu. Allah'ın şaheseri değil. Eğer El-Melik'e iman etseydi, karıncayı ezebilir miydi? Allah eline yeryüzünün gücünü versin, mührü Süleyman'a sahip olsun. Sultan Süleyman olsun. Nedir Neml suresinin verdiği mesaj? Eğer Allah'lıysa bir hükümdar, bir erk sahibi, bir yönetici, karıncayı dahi ezmez. Mesaj budur. Neml suresi, karınca suresi. Karıncayı dahi ezmez. Öyle değil mi? Sultan Süleyman olursunuz ama karıncayı ezmezsiniz. Bu nedir? Ahlaklı güç. Allahlı güç. Allahsız güç, ahlaksız güç. Dolayısıyla güç ahlaktan arındığı zaman Allah'tan arınmış olur. Allah'tan arındığı zaman da o gücü kimse tutamaz. O güç önce gücü sergileyenin kendisine yönelir. İmha edici bir güçtür. Kontrolsüz bir güçtür. Güç değildir. Gerçekten güç değildir. Kontrolsüz güç, güç değildir. Nedir ya? Beladır. Musibettir. Felakettir. Afettir. Ahlaksız iktidar, iktidarsız ve korkaktır. Allahsız iktidar, iktidarsızdır. İktidarsızlığını bastırmak için şiddet kullanır. Aslında kullandığı şiddet iktidarsızlığının önüne gerdiği bir perdedir. Öyle değil mi? İnsan aklını kullanan kasını niye kullanır karşısındakine? Sözün gücüne inanan gücün sözcüsü olabilir mi? Olabilir mi? Sözün gücüne inanan şiddeti kullanabilir mi? Sözün gücüne inanıyorsan konuş. Demek ki inanmıyor. Onun için de yumruğunu konuşturuyor. Silahını konuşturuyor. Gücünü konuşturuyor. Allah sözün gücüne inanmamızı istiyor. Onun için konuşuyor bizimle. Eğer söz güçlü olmasaydı Allah konuşur muydu? Biz söz medeniyetinin çocuklarıyız. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yunus'umuz ne güzel söylemiş değil mi? Eyvallah. Söz ola kese savaşı. Evet. Dolayısıyla sözün gücüne biz iman ettik. Ama gücün sözcüleri bizim sözümüzü ağzımıza tıkadılar. Dinlemiyorlar. Onun için de biz Kur'an'dan onu öğrendik. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Sözü olanı dinleriz, isteriz ki sözümüz var, kulak veririz. Onlar ki sözü olanın kim sözünü dinlerler, en güzeline uyarlar. Eyvallah. Efendimiz onun için konuşan herkesi dinlerdi. Bu huyundan dolayı ona üzün lakabını takmışlardı Mekke müşrikleri. Kulak demek üzün. Efendimiz'e Mekkeli müşrikler kulak lakabını taktılar. Niye? Sözü olan herkesi dinliyor diye. Hem de omuzuyla dinlemezdi. Biri konuştuğu zaman göğsünü dönerdi direkt. Peygamberi bir edep. Söz, çünkü söz bizatihi değerlidir. kelamı ilahiden bir yansımadır. Kelim olan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz söze inanıyoruz. Söze inanan bir dünyada yaşamak istiyoruz. Sözün gücüne inanan bir dünyada yaşamak istiyoruz. Onun için buraya geldik. Onun için bu dersleri yapıyoruz. Onun için yıllar yılı, artık onlarca yıl dememe müsaade edersiniz değil mi? Efendim. Çünkü insan faaliyetine başlayalı 28 yıl oldu. Efendim, onlarca yıl bu fakir sözün gücüne hep inanmıştır. Bir gün susarsam sözün gücüne inanmadığım için susarım. Daha doğrusu karşımda sözün gücüne inanan insan bulamadığım zaman susarım. Onun için beni suskunluğa mahkum etmezsiniz değil mi? Eyvah. En hayırlı iş güç. Bu noktada tabii şu. Merkezi ele geçirme kavgası, kavganın merkezini oluşturuyor onun için. Bakın. Tiranlar, tiran olmaya aday olanlar, mutlak erk kullanma işi şeytani bir arzu. Bu arzu, bu ateş insanlarda, insan nefsinde gizlenmiş. İnsan istiyor ki mutlak erk kullanayım. Yani tanrılaşma arzusu insanın nefsinde, egosunda var. Peki ne yapıyor onun için? Bir yere servetin, gücün, silahın, bilginin temerküzünü istiyor. Öncelikle servet temerküzü. Yani merkezleşsin bir yerde, yoğunlaşsın. Yoğunlaşınca ne olur? Çekim gücü oluşur efendim. Yoğunlaşan her şey çekim gücü oluşturur. Bu kadar. Bu yasadır. Şu bakınız kutuplar nedir? Niye kutuplar çeker? Niye mıknatısın bir ucu güneyi bir ucu kuzeyi gösterir? Kutuplar yoğunlaşmış metaller içerirler. Dolayısıyla yoğunlaşır. Aynı zamanda kutuplar manyetik yoğunlaşmayı ifade ederler. Yeryüzünün manyetik yoğunluğunu ifade ettikleri için pusula öyle gösterir. Aynı zamanda pertansız dediğimiz mercek ne iş yapar? Dağılmış olan ışık fotonlarını bir noktaya toplar. Dağılmış olan ışıklar sizi ısıtırken toplanmış olan ışık yakar. Ateş çıkarırsınız. Nedir? Yoğunlaşma cazibe getiriyor. Aşk dediğimiz şey de kalpte muhabbetin yoğunlaşmış halidir. Yakar. Onun için kara sevdadır. Çünkü değdiği yeri karartır. Çünkü sevda ak olur aslında. Sevda ak olmaz, muhabbet ak olur. Sevda zaten kara demektir, esvet kara demektir. Eyvallah. Yani kara sevda kara kara demektir. Dolayısıyla muhabbet ak olur. Ak muhabbet. Hiç siz Allah aşkından delirmiş, kafayı bozmuş bir sahabe duydunuz mu? Falan sahabe de kafayı yedi. Niye? Allah'ı çok sevdi. Peygamberi çok sevdi. Nereden çıktı bu kadar deli? Dolayısıyla demek ki sevmeyi bilmiyoruz. Sevmeyi bilmiyoruz. Sevmenin de edebi var. O edebi bilmiyoruz. Yani bu manada yoğunlaşıyor. Servet yoğunlaşıyor, güç yoğunlaşıyor, iktidar yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan bir cazibe oluşturuyor. Cazibe oluşturduğu zaman ne oluyor? Oraya artık göz dikiyor birileri. Birileri göz diktiği yerde yoğunlaşmayı artırmaya kalkıyor. Merkezi ele geçirme kavgası böyle başlıyor. Kavganın merkezi oluyor. Merkezi ele geçirme kavgası kavganın merkezi oluyor. En hayırlı iş nedir? Müslümanların yapması gereken en hayırlı iş yoğunlaşmayı önlemektir. Yani güç temerküzünü önlemektir. Gücün, iktidarın, paranın, servetin, bilginin tek ele geçmesini önlemek, Müslümanların yapacağı entelektüel faaliyetlerin en hayırlısıdır. Onun için de ne diyor Kur'an? Ne diyor Kur'an? Kay la yekunu duleten beynel agniyai minkum. Servet sizin içinizden sadece zenginlerin elinde dolaşan bir devlete dönüşmesin. Duleten devleten demektir. Kur'an'da devlet kelimesinin geçtiği tek yer burasıdır. Yani servet devlet olmasın. Onun için, ne olur servet devlete dönüşürse artık sinekler oraya göz koyar. Sineklerin hücum ettiği yere olur. Bal arısı gelir mi sineklerin hücum ettiği yere? Sinekler kirletmiştir orayı. Onun için de servet temerküzünü, güç temerküzünü, bilgi temerküzünü tek elde toplamamak. Bu esastır. Dağıtmak. Ne kadar dağıtırsanız o kadar hayırlı olur. Niye hayırlı olur? Allah'ın da muradı odur. Onu söyleyeyim. Niye öyledir? Birazdan gelirim. Onun da bir arka planı var. Onun da bir felsefi arka planı var. Güç ve iktidar araçlarını el-melike iman eden emanet ve liyakat ehli arasında pay etmektir bize düşen. Güç ve iktidar araçlarını emanet ve liyakat ehli insanlara pay etmek. Pay etmek. Yani yine de bunların elinde tekelleştirmemek. İktidar bozar. Mutlak iktidar mutlak bozar demiş zaten biri. Hakikaten bu manada güç ne kadar artarsa insan bozulmaya o kadar yakın olur. Onun için Efendimiz bu bozulmaya karşı öyle bir mücadele verdi ki biliyor musunuz? Öyle bir mücadele verdi ki. Karşısında biri titriyordu. Yani duymuş, biliyor. Artık Arap Yarımadası'nın tek hakimi. Ne titriyorsun be adam dedi. Ben de senin gibi kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bu kadar. Bu kadar. Ben de senin gibi kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bu kadar. Onun için ne titriyorsun diyebilmek. Gerçek melik olmak budur. Anlatabiliyor muyum? Yani mukayyet iktidar sahibi olmak budur. Mutlak iktidar sahibini unutmamaktır. Unutmamaktır. Onun için Efendimiz buna hiç izin vermedi. Öyle diyordu Nesai'nin naklettiği bir rivayette. Bana kul peygamber olmakla hükümdar peygamber olmak arasında seçim yapmam emredildi. Ben de kul peygamber olmayı tercih ettim. Ya muhteşem. Efendimizin Melik ismini okuyuşu. Oraya da geleceğim inşallah. Eyvallah. Mutlak erk, egoyu mutlaklaştırır. Vicdanı öldürür. Kendini tanrı sanan delinin yeri tımarhanedir. Öyle değil mi? Peki kendini tanrı sanan deli iktidara gelmişse ne olacak? Memleketi tımarhane yapar. Eyvallah. Onun için İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bir toplumun Allah'ın gazabına uğraması bu olsa gerek, başka bir şey değil. Çözüm, el-melike, layıkı gibi iman etmektir. Gelelim Kur'an'ı çerçeveye. Rab, Rahman, Rahim, Malik, Ekrem, İlah, Vekil, Gafur, A'la ve Habir isminden sonra Melik ismi. İlk defa Mekke döneminde nazil olan, 3. yılda nazil olan Nas suresinin 2. ayetinde geliyor. Melik'in Nas. Biraz önce okudum. Kur'an'da 5 yerde kullanılıyor Allah'ın sıfatı olarak. Ama Kur'an'ın tamamında 12 yerde kullanılıyor. 7 yerde de Melik yani kral manasında, yönetici manasında, iktidar manasında kullanılıyor. Dolayısıyla Allah için Kur'an'da kullanıldığı sayı sadece 5. 5 yerde Melik ismi Allah'a nispetle kullanılıyor. Malik ve Melik farkı. Kur'an'da bu kökten Allah'ın 3 ismi yer alıyor. Malik, Melik, Melik. Yani mübalağa formu. Melik. Melik ile Melik arasında bir y farkı var. Dolayısıyla Melik, Melik. Melik'i ayrıca işleyeceğiz. Kur'an'da bir kökten birkaç isim varsa, isim olarak geliyorsa, onları ayrı ayrı isim olarak alıyoruz. Çünkü Kur'an'da aynı kökten ne kadar gelmiş olursa olsun, Rabbimize ayrı ayrı formlarla isim olarak kullanılıyorsa, o müstakil bir isimdir. Melik ile Melik aynı değildir. Malik, milkin malikidir. Melik, mülkün melikidir. Melik, melekutun melikidir. Şuna bakın, üçünün masları bile değişir. Milkin maliki. Milk ne demek? Taşınmazlar milktir. Cansız sahip olduğunuz şeylere milk diyoruz. Eğer içinde canlılar, şuurlular da varsa ona mülk diyoruz. O zaman mülk oluyor. Yani milk, hani mastarın orta harfinin harekesi kesra. En aşağıdaki. Bu aslında nahiv felsefesidir. Şöyle az buçuk Arap dili bilenlere hitap etmiş olayım burada. Nahiv felsefesinde hani Rabbe, Ribbe, Rubbe'yi izah etmiştim, hatırlıyor musunuz? Mastarlarda böyle üçlü gelen mastarlar olur. Onun için mülk, melk, milk. Üçlü bu da gelir. Milk en aşağı derecedeki mülkü ifade eder. Melk orta derecedekini ifade eder. Mülk en üst derecede. Yani ötre, fetha, kesra. Yüksek, orta, alçak. Onun için milk en aşağısını ifade eder. Taşınmazlar milktir, cansızlar milktir. Peki bunun içinde şuurlu varlıklar olsa, mesela sizin milkinizin içinde insan da olsa, mülk olur o zaman. Peki bunun içinde melekler de olsa ne olur? Melekut olur. Meleklere de malik olursanız, o zaman siz melik olursunuz. İnsana malik olursanız melik olursunuz, eşyaya malik olursanız malik olursunuz. Bilmem anlatabildim mi? Üç ismin üç ayrı böyle mastarı var, fiili var. Allah zatını mülkün maliki olmakla övmüş. Fakat milkin maliki olmakla övmemiştir. Niye? Bakınız, oysa ki milk malike nispet edilir. Fakat Rabbimiz milki nispet etmemiş kendisine. Neden? Malikel mulk. Kulillahümme malikel mulk. De ki ey Allah'ım, sen mülkün malikisin. Mülkün ama milkin değil. Malikel mülk olması lazımdı dile göre. Çünkü Allah milkin değil, mülkün maliki. Yani benim sahip olduğum varsa evimin maliki de benim de malikim. Benim de malikim. Dilimin maliki de benim de malikim. Sözlerimin maliki de benim de malikim. Dolayısıyla mülkün malikidir o. Netice nedir? Malikiyet makamı, melikiyet makamı, malikiyet makamının üstündedir. Melik Allah için yalın halde gelir, fakat malik hep izafetle gelir. Yani malikel mülk, maliki yevmiddin. Bakınız hep izafetle gelir, terkiple gelir, isim tamlamasıyla gelir. Onun için ama melik mutlak olarak gelir. Melik mutlak olarak da gelir Kur'an'da. Melikil hak. Birazdan göreceğiz inşallah. Melik, Cuma suresinin birinci ayetinde olduğu gibi. Melikil hak. Dolayısıyla melik izafetle tek başına da geliyor. Her melik maliktir, fakat her malik melik değildir. Her malik meliktir, fakat her melik maliktir, affedersiniz. Fakat her malik melik değildir. Neden bu? Her melik maliktir, çünkü malikin sahip olduğuna melik de sahiptir. Fakat melikin sahip olduğuna malik sahip değildir, biraz önce açıkladım. Allah insanların meliki, eşyanın malikidir. İnsan da eşyanın sadece nisbi malikidir, izafi malikidir. Netice nedir? Bu da melikin malikten daha üstün ve kapsamlı olduğunu gösterir. Sözün özü malik fiile, melik ise isme dayanır. Eyvallah. Şimdi maliki yevmiddine gelelim. Affedersiniz. Melikin nas'a gelelim. Melikin nas. Yani Nas suresinde Allah insanlığın melikidir. İnsan Allah'ın şaheseri ve varlık ağacının soylu meyvesidir. Bu kesin. Yani insan varlık ağacının en soylu meyvesi. İnna halaknel insane fi ahseni takvim thumma radetnahu esfele safilin. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. En güzel kıvamda. Fakat ne yaptık? Kıvamını güzel yaptık da kıvamını kendisi bulsun diye yolun başına getirip bıraktık. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ Yolun başına getirip bıraktık. Yani aşağıların aşağısına attık manası vermiyorum orada. Doğru değil. Niye aşağısına atsın ki? Yolun başına getirip bırakmıştır. Allah en güzel kıvamda yaratır da ondan sonra aşağıların aşağısına atar mı? Niye atsın hem sonra? Ne yaptık? Bu yolu kendisi yürüsün, hak etsin diye start noktasına getirdik. Dedik ki sen gayretinle verdiğimiz bu imkanla, akılla, iradeyle, gözle, kulakla, imanla, gönderdiğimiz kitaplarla, vahiylerle, peygamberlerle bu yolu al dedik. Evet. İnna halaknal insane fi ahsani takvim, thumma radatnahu esfele safilin. İnsan varlığını devam ettirmek için yek diğerine muhtaçtır. Öyle değil mi? İnsan, onun için insan yavrusu, dünyadaki tüm canlıların yavrusundan en zor yavrudur. Birçok canlı yavrusunu doğurduğunda yavru hayatını idame ettirebilir. Ama insan yavrusu asla tek başına hayatını idame ettiremez. Niye bu kadar zor? Aslında Rabbimizin verdiği mesaj şudur. Yek diğerine muhtaçsın ey insan. Kendi cinsine bu kadar muhtaçsın. Yani annesiz yapamazsın. Çevresiz yapamazsın. Ailesiz yapamazsın. Onun için bakınız dana doğar doğmaz değil mi? Bir iki saat içerisinde bir de bakmışsın ayakta. Ama insanın ayağa kalkması için bir yıl geçmesi lazım ortalama. Neden böyle? İnsana Allah ünsiyet kazan diyor. Adını kazan. Adın ünsiyetten. Yani yakınlık kazan. Yakınlık kazan. Teennüs et, insanlaş. İnsanlaşman da diğer insanların yanında olmakla mümkündür. Evet. Bu klinik olarak sabit. İnsan konuşmayı konuşarak öğreniyor. Bir insan bir ormana bırakılsa ve hiç konuşan kimse görmese konuşamıyor. Çok ilginç. Demek ki teennüs insanlaştırıyor. Diğer insanlarla beraber olmak insanlaştırıyor. Hikmeti nedir peki? Kendi türünü ötekileştirmesin diye. Kendi türünü ötekileştirmesin. Ötekileştirmek nedir? Şeytanlaştırmaktır. Şeytanın misyonu, şeytan niçin yaratılmıştır? Bu soruyu, bu suali sorun. İnsanı kendi cinsini ötekileştirmekten kurtarmak için cevabı. Çünkü sana öteki olarak şeytan yeter ey insan. Niye insanı ötekileştiriyorsun? Şeytan senin ötekindir. İnnehu lekum aduvvun mubin. O apaçık düşmanınızdır sizin diyor Rabbimiz. Dolayısıyla sen niye cinsini şeytanlaştırıyorsun? Hiç kimseyi şeytanlaştırma. Şeytan şeytan olarak yeter. Onun için ama kendini şeytanlaştıranlar da şeytana ilhak olmuş oluyorlar. Şeytana mülhak oluyorlar. Eyvallah. İnsan ötekiyle ünsiyet kurandır. Ünsiyet için ilk şart nedir? Ben idraki. Ben idraki. Ben idraki büyüdükçe bencillik küçülür. Bencillik, ben idraki küçüldükçe bencillik büyür. İkisi ayrı şeydir. Ben idraki kendisinin farkına varmaktır. Kendinin farkında olmaya ben idraki diyoruz. Dolayısıyla Allah'ımız önce insanda ben idraki inşa ediyor, sonra şahadet getirmesini istiyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi şehadet getirdik. Fakat ilk söylediğimiz kelime hangisi biliyor musunuz? Ben. Eşhedü'deki hemze bene delalet eder. Eşhedü. Ene eşhedü. Ben. Dolayısıyla ben demeden şahit olamazsın. Ben demeden Allah'a tanık olamazsın. Çünkü birine şahit olacaksan şahit olanın varlığı önce lazım. Şahit olan lazım ki şahit olsun. Rabbim senin varlığını tanıyor. Sen kendi varlığını tanıyor musun? İşte şehadet budur. Rabbim senin varlığını sana tanıtmak için kendine şahit kılıyor seni. Aslında şahide muhtaç olduğu için değil, senin kendini tanımaya ihtiyacın var da onun için. Bilmem anlatabildim. Şehadetle bile bize ikram ediyor. Kendine ikram değil, bize ikram ediyor. Eyvallah. Ben idrakine ulaşmanın göstergesi nedir peki? Sen ve onu fark etmek. Seni ve onu fark etmek. Seni ve onu fark etmeyenin ben demesi bir anlam ifade eder mi? Hiç kimse yok, ben deyip geziyorsunuz. Deli derler adama. İşte o bencillik. Dolayısıyla seni ve onu fark eden ben idrakine ulaşmış olur. Ben idrakine ulaşmanın ilk şartı seni ve onu fark etmektir. Seni ve onu fark edince ne olacak? Bencillikten kurtulup bize ulaşacak. Biz. Nahnu'ya ulaşacak. Bize. Ben idraki sebep, biz idraki sonuçtur. Ben bizden mi büyük, biz benden mi büyük? Ben bizden büyüktür. Ya, affedersiniz, biz benden büyüktür. Değil mi? Biz en az iki kişiyiz. Üç kişiyiz, dört kişiyiz. Bense tekim. Dolayısıyla biz benden büyük. Onun için büyük olana davettir. İhdine sıratal müstakim. Hidayete davet, bize davettir. Bizi dosdoğru yola ilet. İşte biz bilinç. Bizi arayan nası fark eder. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, İlahin nas. Evet, neden nasın Rabbi? Neden insanın? Kul e'udhu bi rabbil insan diyebilirdi. Melikil insan diyebilirdi. Değil ama. Melikin nas. Bu çok önemli. Altı çizilmeli. Bize dikkat çekiyor. İnsanlık ailesine dikkat çekiyor burada. Nası fark eder. Benlik, teklik. Kendi kendine yetme iddiasıdır. Bende kalma, bencil kalma, tek olma. Kendi kendine yetme iddiasıdır. Şirk kendi kendine yetmektir. Kendi kendine yettiğini iddia eden şirk koşmuş olur. Kendi kendine yeten tek zat vardır. Allah. Allah kendi kendine yeter. Nasıl ilk üç, yani Nas suresinin ilk üç ayeti ne demiş oluyor burada? Üç sıfatın tecellisine medar olmanın yolu bene değil bize ait olmaktır. Hem Rab, hem Melik, hem İlah sıfatlarının üçünün birden tecellisine medar olmak istiyorsanız, tecellisine muhatap olmak istiyorsanız, siz ne yapmanız lazım? Bene değil bize karışmanız lazım. İşte onun için kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Ayet bütün insanlığın meliki diyor. Bütün insanlığın meliki. Nas neden üç kez tekrar ediliyor üç ayette? Tek gelebilirdi aslında. Vavla, atıf vavıyla, iki vavla, üçüne de atfedilebilirdi. Niye üç tane geliyor? Allah için insan üç kat değerli. Çünkü insan Allah'ın sıfatlarının medarıdır, muhatabıdır. Eğer insan olmasa Allah'ın bazı sıfatları tecelli etmezdi. Değil mi? Taş günah işlemez. Onun için taşa Gaffar ismi tecelli etmez. Gafur ismi tecelli etmez. O zaman ne olacak? İnsan lazım. Eyvallah. Görüyorsunuz Allah'ın bazı sıfatlarının tecelli etmesi için insanın varlığı lazım. Evet. Peki Nas 1 ve 3. ayetlerin mesajı nedir? Eğer insanlık şeytanın güdümüne girmek istemiyorsa 3 ismin tecellisine medar olmalıdır. Ancak bu sayede ins ve cin şeytanlarının ihvasından, yani meliklik iddiasından, maliklik, rablik iddiasından, ilahlık iddiasından korunmuş olur. ancak bu sayede korunur. Nasıl? Üç ismin tecellisine medar olursa, muhatap olursa ancak bu sayede tiranlardan korunur. İçinden tiran çıkarmaktan korunur. Mesaj bu. Rab, Melik, İlah neden peş peşe gelmiş? İnsanlığın topyekün sapmasına bu üç isim engeldir de onun için. Bu üç isim var olduğu sürece insanlık toptan sapmaz. Mutlaka insanlık içinde, insanlık içinde sapmamış bir maya bulunur. Bu demektir. Evet, dahası, innemel mu'minune ihvetun. İşte bu. Müminler kardeştir. Yalnızca kardeştir. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Aslında Melik isminin, Rab isminin, İlah isminin, bu üç ismin birlikte tecellisi için Rabbimiz bu emirleri veriyor. Melek neden Rab ve İlah arasında gelmiş derseniz, yani Melik ismi neden Rab ve İlah ismi arasında gelmiş? Rab insana fiile, İlah zata dönüktür. Peki Melik hem fiile hem zata dönüktür. Yani Melik ismi cüz'i bir mülkü verir ama aynı zamanda mülkiyetin mutlak tasarrufunu Allah'a bırakır. Dolayısıyla peki yönü nasıldır? Rab, Melik, İlah. Arzdan arşa doğru. Arzdan arşa doğru. Bir yönü vardır. Sıralama arzdan arşa doğru. Rububiyet, melikiyet, uluhiyet. Böyle sıralama arzdan arşa doğru. Biliyorum çok yoğun. Her biri bir derslik. Bombardımana uğradık, neredeyse uyuklayacağız diyorsanız eğer, ben haklısınız derim. Ama yine de uyumayın derim. Yine de uyumamak menfaatinize. Çünkü bunları bir daha sıra gelmeyebilir. Allah'ın El-Melik ismini bir kez işleyeceğiz. Dolayısıyla şu 1,5 saat sizin için altın değerinde. Bu altın değerindekini tabii altın olarak alırsınız da kiminiz 24 ayar olarak, kiminiz 22 ayar olarak, kiminiz 18 ayar olarak, kiminiz 12 ayar olarak, kiminiz de bayağı düşük, yani içinde koklatmışlar bunun diyecek kadar düşük olarak alırsınız. Bence 24 ayar olarak almak varken 12 ayar olarak almak, yani yazık değil, kayıp değil. Evet, enflasyona uğratmayın bilgiyi. Bilgiyi enflasyona uğratmayın. El-Melik ve sahte melikler. Krallar ölür, Allah ölümsüzdür. Devletler yıkılır, Allah'ın mülkü vakidir. İmparatorluklar dağılır, melik olan Allah'ın mülkünde zeval yoktur. Krallar herkesi dize getirir, melik olan Allah kralları da dize getirir. Kralların gücü tebaasına yeter, melik olan Allah'ın gücü kralların tümüne yeter. Krallar varlığını el-melike muhtaçtır, bedenleri de onun mülküdür. Onun için ölürler krallar, ölümsüz kral yoktur, Allah vardır. Her kral devletini El-Melik'in mülkünde kurar. Öyle değil mi? Ne diyordu Seyrani? Seni sürerim demiş de Abdülmecid, Tanzimat'a karşı çıktığı için Seyrani'yi çağırtmış huzura. Tanzimat'a muhalif bir şair, seni sürerim demiş. Seyrani'nin verdiği bir cevap var. Bozmak mümkün ise aklım bikrini, boz da bakir iken dul gönder beni. Aklımın bekaretini bozmak mümkünse, aklımın bekaretini boz da, yani benim düşüncemi nasıl engelleyebilirsin sen? Ben, yani insan düşüncesine zincir vurmak mümkün müdür? Bunu söylüyor. Hakkın mekanından özge bir mekan, bulmak mümkün ise bul gönder beni. Yani sürerim diyorsun, beni süreceğin yer Allah'ın mekanının dışında bir mekan olsun. Eğer bulabiliyorsan oraya sür. Eğer sürdüğün yer Allah'ın mekanıysa benim için sürgün olmaz. Ne kadar harika değil. Evet, Bu işte vahiy ile inşa olmuş bir zihnin söyleyebileceği bir şey. Krallar kral olmadan önce mülk onundu. Kral olunca onundur. Kral olduktan sonra da onundur. Allah'ındır. Krallar tebaaya muhtaçtır değil mi? Yani yönetilen olmadan yöneten ne iş yapacak? Ama el-melik hiçbir varlığa muhtaç değildir. Kralların krallığı dünyada o da sınırlı olarak geçerlidir. El-melik'in krallığı dünyada da ahirette de geçerlidir. Krallar otoritelerini paylaşmak zorundadırlar. El-melik otoritesini kimseyle paylaşmaz. Krallar korkarlar ve korunurlar. El-melik için korku ve korunma söz konusu değildir. Allah'ın insanlığın maliki olması, kralların ve yönetimlerin tanrılaşmasını red içindir demiştik. Tek kişilik iktidar ilahi yasaya aykırıdır onun için. Evet, tek kişilik her iktidar ilahi yasaya aykırıdır. Onun için Efendimiz'e وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ onlarla devlet işlerini istişareyle götür. Hatta bu emrin geldiğinde istişarenin en büyük sıkıntısını yaşamıştı Efendimiz. Çünkü Uhud Harbi öncesinde savaş konseyiyle istişare etmiş, savaşı dışarıda yapalım, meydan savaşı yapalım diyenler savaştan ilk kaçanlar olmuştu. Rabbimiz buna rağmen ayeti indiriyor, yine de istişareye devam et diyor. Yani onlar için af dile, onları affet, bir de Allah'tan af dile. Fa'fu anhum. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ dolayısıyla istişareye devam et. Tek kişinin iktidarı niye ilahi yasaya aykırıdır? Şunun için, teklik yaradana, çokluk yaratılana mahsustur. Bu kadar. Bu bir yasadır. Ne ki tek o yaratanın, ne ki çok o yaratılanın hakkıdır. Yönetimde de bu esastır. İnsan yaratılışına en uygun erk, nasın iradesine dayalı erktir. Evet. Toplumun iradesine ve emruhum şura beynehum budur. Onların devlet işleri aralarında şura iledir, danışma iledir budur. Şura aslında bir bal yapma, arının bal yapma eylemi içinde kullanılan bir terimdir. Mişvera arının polen topladığı gözeneğe denir. Evet, mişvera, müşavere. Ne demek? Yani şura da istişare de aslında akıllardan bir arı gibi polen toplayıp bir gözede bal yapmaktır. İstişare budur. Onun için akılların balını süzmektir istişare. Tersi nedir? İktidarın tanrılaşmasıdır. Dikta, zorba, Nemrut, Firavun, Tiran hep böyle çıkıyor. Ve tarihe bakın. Tarih bunun şahidi. Eski Mısır'da Firavunlar kendilerini Tanrı'nın oğlu yerine koyarlardı. Tanrı'nın oğlu. Evet. Amon Ra. Evet. Tanrı'nın oğlu. Güneş'in oğlu. Dolayısıyla nedir? Firavuna dokunan ölürdü eski Mısır'da. Yasadır. Çünkü Tanrı'ya dokunulmaz. Onun için de Firavun olduğu gün mezarı yapılmaya başlanırdı. Yani öleceğine yakın falan değil. Firavun olduğu gün. Zaten Firavunluğu bitene kadar anca mezar biterdi. Evet. Keops'ta 100.000 kişi çalışmıştı. Rivayet edildiğine göre 100.000 kişi işi bitirdiği gün öldürülmüştü. Onun için Firavun böyle bir şey. Firavunluk da böyle bir şey. İnsanları böcek gibi görür demiştim ya. Sümer de öyleydi. Sümer kralı Tanrı'nın yeryüzündeki sembolüydü. Anu ve Enlil seçerdi. Yani Tanrı Anu ve Enlil Sümer kralını seçerdi. Onun için krala itaat, Tanrı'ya itaat. Çin'de kral Tanrı'nın yerdeki temsilcisi sayılırdı. Zerdüştizm'de, eski Pers'te Ahura Mazda hükümdar Tanrı demektir zaten. Kral Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiydi. İslam geleneğine yansımış olan Zillullah fil arz ifadesini hatırlayın. Evet, geleceğim oraya. Hint'te Shiva, Vishnu ve Krishna. Üç ana tanrı zaten yöneticiye hulul ederdi bunlar. Yani yöneticinin içine girerdi. Dolayısıyla yönetici de tanrı olurdu. Hint de öyle. Hun Moğol Türklerden asıldı. Kral Tanrı'nın mümessiliydi. Japonya'dan asıldı. Kral yani Mikado güneşin oğluydu. Hala da öyle inanırlar. Evet. Yunan'dan asıldı. İskender Babil'i aldıktan sonra Tebas'ının kendisine secde etmesini emretmişti. Eyvallah. Yani tiranlaşınca öyle oluyor demek. Düşünün. Yani hepsi yani 65 kiloluk bir delikanlıydı efendim. Ama kainatı ben yarattım pozlarına girince efendim benden büyük yok pozlarına girince tiranlaşıyor. Melik olan Allah'tan rol çalmaya kalkmaktır işte bu manada. Mutlak iktidar kullanmaya kalkmak. Melik mutlak erktir demiştik. Bu iddia Allah'tan rol çalmaya yeltenmektir. Thomas Hobbes'un bir Leviathan'ı var. Bu aslında Tevrat'ta geçen bir varlık, canavar. Thomas Hobbes devlete itaati anlatırken, yani devletin Leviathan'laşması, canavarlaşmasından söz eder. Canavarlaşıp herkesi yemesi. Konfüçyüs'ün Tay Dağı'nda bir kadınla mükalemesi var. Onu kısaca aktarayım. Konfüçyüs Tay Dağı'nda gezerken bir kadına rast gelir. Tek başına bir kadın bir dağın tepesinde niye yaşar? Der ki, ne yapıyorsun burada tek başına? Der ki, ağlıyormuş kadın. Niye ağlıyorsun? Tek başına burada ne yapıyorsun? Der. Biraz önce kayınbabamı öldürdüler. Onun ötesinde kocamı bir kurt yedi. Ondan sonra da işte bugün de oğlumu hayvanlar parçaladı. Der ki, niye burada yaşıyorsun? Kurda kocanı, hayvanlara, vahşi hayvanlara oğlunu, kayınpederini parçalayacak yerde, şehre dön de orada yaşa, sana der. O da der ki, ama burada zalim bir kral yok. Çok hoş ve nükteli bir hikayedir aslında. Peki hilafet nasıl saltanata dönüştü? Sorusunu tam burada sormak lazım. İbn-i Mukaffa, Ebu Cafer Mansur'un baş danışmanı ve veziridir. Baş veziridir. İslam siyaset tarihinde adalet bir numaraydı. İslam'da iki terim vardı. Biri tevhid, biri adalet. Tevhid insandan Allah'a dönük kanadını, adalet insandan eşyaya dönük kanadını ifade ediyordu. İnsan mutluluğa çift kanatla uçardı. Kanadın birini tevhid, diğerini adalet oluştururdu. Tevhid insan-Allah ilişkilerinin ekseni, adalet insan-eşya, insan-insan ilişkilerinin ekseni oluşturdu. Peki bir kanadını ne zaman kırdık biz? İslam siyasetinin adalet kanadını işte Abbasiler döneminde kırıldı. Nasıl kırıldı? Adaletin yerini itaat aldı. Devlete itaat. El-Edebü's-Sagîr diye bir kitabı vardır İbnül Mukaffa'nın. Yöneticiye, yönetime itaati Allah'a itaat olarak niteledi orada. Bu aslında Sasani modeliydi. Yani bu İslam siyaset modeli değil. Sasani modeli. Kadim Pers de böyleydi aslında. Anuşirvan duymuşsunuzdur. Nuşirevan aslında Anuşirvan'dır. Anu bilmem size bir şeyi hatırlattı mı? Biraz önce Sümer'de kral dedim Anu ve Enlil'in yeryüzündeki sembolü. Yani aslında Sümer tanrısının en büyüğü Anu tanrısıdır. Anuşirvan da oradan gelir aslında. Evet. Anuşirvan adalet sembolüdür eski Pers'te. Nuşirevan meşhur adil hükümdar. Eski Pers'i İskender biliyorsunuz milattan önce 3. yüzyılda ezdi ve geçti. Fethetti. Babil'i aldı, Pers'i ezdi. Pers'i ezdikten sonra Pers beyliklere parçalandı. 500 yıl beylikler halinde yaşadı. Milattan sonra 3. yüzyılın başında yani 200'lerde falan Sasan diye bir din adamı çıktı. Eski Pers'in topraklarını geri birleştirmeye kalktı. Onun torunu birinci Ardeşir'dir. ve efsanevi Sasani hükümdarı ve kurucu hükümdardır. Birinci Ardeşir. Birinci Ardeşir'in meşhur bir vasiyetnamesi vardır. Kendisinden sonraki krallara. Vasiyetnamesinin ilk, efendim, oradan birkaç cümle okuyayım isterseniz siz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın ki, din ve devlet ikiz kardeşlerdir. Tev'aman. Aynen metinde böyle yazıyor İbn-i Mukaffa. İkiz kardeştirler. Biri olmadan diğeri ayakta duramaz. Çünkü din devletin temeli ve orta direğidir. Dahası bir devlet dini koruduktan sonra ancak devlet olur. Devlet için nasıl bir temel atıcı lazımsa, din için de bir koruyucu gerekir. Çünkü koruyucu olmayan şey zayi olur. Temeli olmayan şey yıkılır. Onun için de birinci Ardeşir'in devletinde devlet dinin koruyucusu, din de devletin koruyucusu. Buraya kadar sorun yok gibi duruyor. Yani ne güzel, al gülüm, ver gülüm, devletle din böyle birbirine yaslansın gitsinler diyorsunuz. Fakat Sasani modeli 5. yüzyıldan sonra Abbasi modeli olarak, affedersiniz 500 yıl sonra Abbasi modeli olarak İslamlaştırılır. Maverdi'yi bu tezi El-Ahkam-ı Sultaniyesi'nde kemaline ulaştırır. O zamana kadar hiçbir İslam alimi dinin korunması devletin görevidir cümlesini kurmamıştır. Hiçbir İslam alimi. Çünkü dinin korunması devletin görevi değildir. Dinin korumasını Allah üstlenmiştir. Allah korur dini. Peki devlet dini korumaya kalkınca ne zararı var? Ne mi zararı var? Dinin koruyucusu Allah değil de başkası olursa, Allah'ın koruduğu dinin yerine devletin koruduğu din gelmiş olur. Allah dini o dinin saliki olan ümmet eliyle korurdu. Devlet dini korumaya kalkınca aslında devlet ümmete karşı dini korumaya kalkmış olur. Yani ümmet devlet zulmedince devlet dini gösterir. Dinin arkasına sığınır. Devlet zulmünü din üzerinden yapmaya başlar bu sefer. Ve niye zulmediyorsun deyince de sen dine mi karşı geliyorsun? Çünkü dinin arkasına sığınmıştır. Yönetenler zulmü dinin ardına saklanarak yapmaya başlarlar. Onlara karşı çıkmak da neye karşı çıkmak olur? Dine karşı çıkmak. Sen Allah'ın yeryüzündeki gölgesine mi karşı çıkıyorsun? Zillullah fil ard. Haşa. Ve zalim yönetimin kabarık faturası çoğu zaman dine çıkar. Ve din ödemek zorunda kalır. Dini ve devleti ümmetten korumaya kalkmanın en büyük şeyi zulüm olarak ümmete döner. Devletin zulmü dinin zulmü gibi algılanmaya başlar bu sefer. İşte en büyük tehlike de budur. Din zulmünü, devlet zulmünü din üzerinden meşrulaştırır. Oysa din müstakil, bağımsız, kendi gücüyle ayakta dursa, ki durur, dinin müesseseleri bunun için yeterlidir, devletin zulmünü de engellemeye kalkacak. Devletten de hesap soracak olan dindir. Devlet dini korumaya kalkınca korumasından nasıl hesap sorsun? Eline kılıcı almış onu koruyor. Koruduğunu ezebilir. Nitekim tarihte öyle de olmuştur. Justinian, Bizans'ın kurucu imparatorudur. Sasani devlet modelini aynen alır ve Bizans'a uygular. Önce devlet sloganı Justinian'a aittir. Bu tavır İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı'ya da sirayet eder. Nebevi siyasetten bir sapmadır aslında bu. İslam tarihinde saltanatın İslamileştirilmesi neticesi işte böyle doğar. Peki İmam-ı Azam Ebu Hanife ölümü pahasına niye başkadılık görevini reddetti sizce? Sebebini biliyor musunuz? Aslında arkada yatan söylemediği sebep nedir? Budur. Evet. Çünkü İmam-ı Azam'a ölümü pahasına niye Ebu Cafer Mansur başkadı olacaksın dedi? Olmam dediği için de zehirleyerek öldürdü. Niye ya? Ya teklif edersiniz yani. Zaten maaş teklif ediyorsunuz, makam teklif ediyorsunuz. Hem de en yüksek. Bugünkü ne bileyim Yargıtay Başkanı mı dersiniz, Anayasa Mahkemesi Başkanı mı dersiniz, deyin gitsin artık hangisini derseniz. O makamı teklif ediyor, İmam Ebu Hanife kamçılanma pahasına, en sonunda öldürülme pahasına kabul etmiyor. Dinle zulmünü meşrulaştıracak diye kabul etmiyor. İşte reddinin sebebi bu. Eyvallah. Benzer bir hadise daha var. İmam-ı Azam'ı katleden adam yine, Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur. İmam Malik'e dedi ki, senin Muvatta kitabını devletin resmi kanun kitabı yapalım. İmam ne dedi biliyor musunuz? Asla, şiddetle reddediyorum dedi. İnsanlar benim kitabıma niye uymak zorunda kalsınlar ki? Oysa kitabı hadislerden seçmelerdi. Muvatta hadis kitabı. Ama onun seçmesi, yani Muvatta'a uymuş olurlarsa peygambere uymuş olmayacaklar. İmam Malik'in peygamberden seçtiklerine uymuş olacaklar. Yani İmam Malik'in içtihadına uymuş olacaklar. Nihayetinde Buhari'deki hadisler Buhari'nin içtihadına göre sahih olanlar. Müslim'deki hadisler de Müslim'in içtihadına göre sahih olanlar. Birinin aldığını öbürü almamış. Hocasının aldığını talebesi almamış mesela. Hocasının güvenilir dediğine talebesi dememiş mesela. Dolayısıyla son tahlilde bunların içtihadı. Neden insanlar benim görüşüme uymak zorunda olsunlar ki? Ne dersiniz? Evet, şu televizyondan bangır bangır bağıran ve ille bizim gibi düşüneceksiniz, bizim gibi yaşayacaksınız, bizim dediğime uyacaksınız, ya sev ya terk etçilere getirip de bir ders verdirmek lazım değil mi İmam Malik? İmam Azam. Özgürlük hangi özgürlük? Bu kendini çağdaş zannedenler mi? Kim çağdaş şimdi? Kim modern şimdi? Evet. Görüyorsunuz. İmam Malik'in derdi de devlet zulmünü dinin arkasına gizlemez. Niye? Devlet niye dinin jandarması olacakmış ki? Dinin jandarmaya ihtiyacı mı? Peki devlet dini kimden koruyacakmış? Ümmetten mi? Dini ümmet koruyacak zaten. Çünkü din ümmete emanet. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُ Din ümmete emanet. Nihayetinde vahiy Allah'ın kelamı. Ve Allah koruyacak onu. Dolayısıyla aslında devlet dini bağrına almakla dinin sırtından geçinmeye kalktı. Ne oldu? Bunun zararını biz gördük. Osmanlı gün gelip yıkılınca dinin müesseseleri de Osmanlı'nın enkazının altında kaldı. Eğer din bağımsız müesseseleriyle, kurumuyla yaşasaydı, Osmanlı yıkıldığında din kurumları da Osmanlı enkazının altında mahvolmazdı. Çünkü devletler yıkılır ama dinler öyle değil. Dinlerin bekası devletlerin bekasına emanet edilemez. Bilmem anlatabildim. Hele dinin, Allah'ın hak dininin bekası hiç edilemez. Dolayısıyla işte bütün bunların arkasında El-Melik ismine imandaki zafiyetimiz yattı. O zaman El-Melik ismine imanı tazelemek lazım. Mutlak erki Allah'ın kullandığını bilmemiz lazım. Mutlak yöneticinin, mutlak iktidarın Allah'a ait olduğunu bilmemiz lazım. Ve mutlak melik olan Allah'ın da koruyamayacağı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla buna iman etmemiz lazım. Ben istemiştim ki meliki bugün ne yapıp yapıp bitireyim. Aslında kafamda koyduğum bu şeyi yapmak için o hızdı. O hızı onun için kullandım. Fakat yine beceremedim. Burada bu kadarlıkla yetinelim der misiniz bu isme? Yoksa arkasını isteriz mi dersiniz? Peki o zaman. Sizin dediğiniz olsun. Yine beceremedim. Allah kabul etsin. El-Melik olan Allah üstünüzden elini çekmesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. والعاقبة لله